صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Tir 1404, Hicri Kameri 16 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 12 Temmuz 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Susan Kolipur sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Ardından Nur'a Giden Yol, Yahya Sinvar Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'i, Nehcül Belaga'dan Öğütler ve Su Krizi Umutlar ve Endişeler adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Şimdi önemli haberlerin başlıklarını sunacağım. İran füzeleri Katar'daki Amerika'nın güvenli iletişim kubbesini yok etti. Yemen'in başarılı operasyonu, Eternity Sea gemisinin sahipleri onlarca milyon dolarlık zararla karşı karşıya. Pakistan Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesinin diplomatik yollarla çözülmesinin gerekliliğini vurguladı. Hizbullah Genel Sekreteri, sonsuza dek sabretmeyeceğiz dedi. Ve direniş İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki karargahını hedef aldı. Şimdi haberler. Yayımlanan uydu görüntüleri İran'ın Katar'daki Amerika'nın El Udeid hava üssüne yönelik füze saldırısının başarılı olduğunu gösteriyor. Cuma günü yayımlanan uydu görüntüleri İran'ın El Udeid üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısının Amerikalıların güvenli iletişim ekipmanlarının bulunduğu kubbeyi hedef aldığını ortaya koydu. Saldırıdan birkaç saat önce çekilen görüntülerde bu iletişim kubbesi net şekilde görülürken, saldırıdan iki gün sonraki görüntülerde kubbenin artık görünmediği ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü görülüyor. Bu görüntülerin yayımlanmasının ardından Pentagon sözcüsü İran'a ait bir balistik füzenin söz konusu iletişim kubbesine isabet ettiğini kabul etti. Yemen Silahlı Kuvvetleri başarılı bir operasyonla Eternity Sea adlı gemiyi Kızıldeniz'de batırdı ve gemi sahiplerini büyük maddi zarara uğrattı. Financial Times gazetesi yakın zamanda Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından Kızıldeniz'de batırılan Eternity Sea gemisinin sahiplerinin onlarca milyon dolarlık zarar gördüğünü bildirdi. Haberde söz konusu geminin Kızıldeniz'de savaş riski sigortası olmadan seyrettiği belirtildi. Financial Times ayrıca Amerika merkezli Travelers sigorta şirketinin geminin tehlikeli bir rotayı izlemekte ısrar etmesi nedeniyle savaş riski sigortasını yenilemediğini aktardı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İslamabad'ın İran'ın nükleer meselesinin çözümünde diplomatik yolların kullanılmasını istediğini vurguladı. Senatör Muhammed İshakdar dün Cuma günü Kuala Lumpur'da düzenlenen 32. ASEAN Bölgesel Forumundaki konuşmasında Pakistan'ın Batı Asya'daki son krizin başlangıcından bu yana İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığından kaynaklanan gelişmelere karşı Tahran'ın egemenliğini koruma ve kendini savunma hakkını desteklediğini belirtti. İshakdar, İran'ın nükleer meselesinin güç kullanımıyla değil, diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesini umduklarını ifade etti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, El Meyadin kanalına verdiği röportajda Gazze Savaşı, Lübnan'daki gelişmeler ve İran'ın direniş cephesine katkıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şeyh Kasım, Siyonist rejimin Gazze'ye saldırmasının ardından Hizbullah Liderlik Konseyi'nde yapılan toplantı sonucunda Gazze'ye sınırlı destek verilmesi kararı alındığını ve gelişmelere göre nihai kararın verileceğini söyledi. Birkaç haftalık destek sürecinin ardından ise genel savaşa girmenin gerekli olmadığına karar verildiğini belirtti. Kasım'a göre hedeflere ulaşmak için topyekün savaşa gerek kalmamıştı. Hedef İsrail'in kuzeyini zayıflatmak. Kasım Hizbullah'ın operasyonlardaki hedeflerini şu şekilde sıraladı. İsrail'in kuzeyinde büyük sayıda askeri meşgul etmek, yerleşimcileri göç ettirerek sosyal, ekonomik ve güvenlik krizi oluşturmak ve İsrail askerlerine azami kayıplar verdirmek. Aksa tufanı operasyonundan önceden haberdar değildik. Hizbullah lideri 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonunun Filistinli direniş gruplarıyla önceden koordine edilmediğini ve Hizbullah'ın önceden haberdar olmadığını vurguladı. Kasım, Şehit Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Daif'tan bir mektup aldıklarını ve mektupta Hizbullah'ın mevcut desteğinin yeterli bulunduğunu aktardı. Aynı şekilde Tahran'ın da bu operasyondan önceden haberdar olmadığını ve bazı Hamas liderlerinin dahi olaydan önce bilgi sahibi olmadığını kaydetti. Çağrı cihazları patlamalarının arkasındaki gerçek. Kasım, Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili olarak son 1,5 yılda güvenlik açığı yaşandığını ve bu cihazlara yerleştirilen patlayıcıların geleneksel yöntemlerle tespit edilemediğini söyledi. Operasyondan 2 gün önce bazı şüpheli sinyaller alındığını ve bunun İsrail'i erken harekete geçirdiğini belirtti. Türkiye'de de 1500 bombalı çağrı cihazın bulunduğunu ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin talebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imha edildiğini ifade etti. Kasım Hizbullah içerisinde insan kaynağıyla yapılan sızmaların sınırlı olduğunu ve asıl tehdidinin teknolojik gözetleme sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Hareketin iç lider kadrosunda bir güvenlik sızması olmadığını vurguladı ve aksi ispatlanırsa bunu kamuoyuyla paylaşacağını taahhüt etti. Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları, Siyonist Rejim Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki komuta ve kontrol merkezini hedef aldı. Kudüs Tugayları yaptığı açıklamada Siyonist Rejim Ordusu'nun komuta ve kontrol merkezini Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Es-Surani Tepesi'nde birkaç roketle vurduklarını bildirdi. Ayrıca İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı İsrail Rejim Ordusu'nun Han Yunus'un doğusundaki Şeyh Nasır bölgesine düzenlediği baskın sırasında direniş savaşçıların rejime ait bir D-9 tipi askeri buldozeri Sakip tipi varil bombasıyla imha ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA Gazze şeridinde devam eden saldırılar nedeniyle içme ve hijyenik suyun yokluğu ve bölgedeki sıcak hava dalgasının yol açabileceği ciddi sağlık sorunları konusunda uyarıda bulundu. Ajans Gazze'de içme ve hijyenik su eksikliği, barınaklardaki aşırı kalabalık ve yaz sıcaklarının ciddi sağlık sonuçlarına yol açabileceğini belirtti. UNRWA şu vurguyu yaptı. Gazze ablukası kaldırılmalı ve bize hijyen ve temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardımların yeniden Gazze'ye ulaştırılması için izin verilmelidir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesine yönelik saldırısını ve Cebel el Batin bölgesindeki Hırbet et Tel'de Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Hamas yayımladığı bildiride şu ifadeleri kullandı. Aşırı sağcı Siyonist hükümetin desteği ve bu rejimin ırkçı ordusunun korumasıyla yerleşimcilerin dizginsiz bırakılması politikası yalnızca Filistin halkının topraklarına ve kutsallarına olan bağlılığını artıracaktır. Hamas, Batı Şeria'daki tüm halkı Siyonist suçlara karşı ayağa kalkmaya, yerleşimcilerin terör saldırılarına karşı kararlılıkla direnmeye ve işgalcileri püskürtmek ve kutsal Filistin topraklarını tamamen temizlemek için her türlü halk ve sahadaki direniş yöntemini kullanmaya çağırdı. UNICEF sözcüsü Gazze şeridinde her gün 27 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin'de UNICEF sözcüsü Kazım Ebu Halef Gazze şeridinde savaş nedeniyle her gün 27 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini ve bu kadar büyük bir katliamın asla mazur gösterilemeyeceğini belirtti. Ebu Halef, Mayıs ayından bu yana 5000'den fazla çocuğun Gazze şeridinde yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ekledi. Filistin Bilgi Ofisi ve UNICEF tarafından açıklanan verilere göre Gazze şeridine yönelik saldırıların başlamasından bu yana en az 18 bin Filistinli çocuk şehit oldu. Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail rejimiyle herhangi bir ilişkinin normalleştirilmesini reddederek hala Lübnan topraklarının bir kısmını işgal altında tutan bu rejimle savaş hali durumunun devam ettiğini ve bu durumu desteklediğini vurguladı. Joseph Ahn, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 30 Haziran'da yaptığı İsrail'in Suriye ve Lübnan ile ilişkileri normalleştirmekle ilgilendiği yönündeki açıklamasına ilk resmi tepkisinde şu ifadeleri kullandı. Normalleşme meselesi Lübnan'ın dış politikasının bir parçası değildir. Ahn sözlerine şöyle devam etti. Barış savaşsız bir durumdur. Savaş hali ise şu anda bizi endişelendiren şeydir. Ancak ilişkilerin normalleşmesi Lübnan'ın mevcut dış politikasında yer almıyor. Aun, İsrail rejim ordusuna halen Güney Lübnan'da işgal altında tuttuğu 5 bölgeden geri çekilme çağrısında bulundu. Ve Amerika hükümetinin federal iş gücünü azaltma çabaları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 1000'den fazla personelin işine son verildi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın hükümeti küçültme politikaları çerçevesinde Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda 1000'den fazla çalışan işten çıkarıldı. Bu personel azaltımı 1107 sivil hizmet çalışanı ve 246 dış hizmet personelini kapsıyor. Bundan önce bu yılın başlarında da 1500'den fazla Dışişleri Bakanlığı çalışanı yeniden yapılanma politikaları doğrultusunda gönüllü olarak görevlerinden ayrılarak erken emeklilik veya tazminat karşılığı kurumla ilişkilerini kesmişti. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz İmam Hameyni'nin İsrail rejiminin dayatmacı savaşındaki kriz yönetiminin sırrı nedir başlığı altında. İsrail rejiminin İran'a karşı 12 günlük savaşı coğrafi ve zamansal olarak sınırlı olsa da kriz koşullarında yöneticilik için büyük bir laboratuvar olarak değerlendirilebilir. İslam devrimi lideri bu olayda etkili adımlar atarak İran'ı düşman karşısında zafere götürdü. İsrail rejiminin dayattığı askeri saldırısı 13 Haziran'da başladı. Bu saldırılar sırasında nükleer tesisler, askeri merkezler ve sağlık merkezleri, evin hapishanesi ve yerleşim bölgeleri gibi sivil alanlar hedef alındı ve birçok üst düzey askeri komutan, nükleer bilim insanı ve sivil vatandaş şehit oldu. Bu saldırının ardından İmam Hameyni bir mesaj yayımlayarak, İran'ın ulusal güvenliğine yapılacak her saldırı sert ve pişman edici bir karşılıkla karşılaşacaktır dedi. Pars Today'in bu yazısında Ayetullah Hameyni'nin bu savaşta oynadığı kritik rol ve bunun dünya kamuoyundaki etkileri incelenmiştir. İran silahlı kuvvetlerinin yeniden düzenlenmesi, 13 Haziran sabahı İsrail rejiminin hava saldırılarıyla başlayan saatlerde Tahran'da bir dizi patlama yaşandı ve birçok üst düzey komutan şehit oldu. Kriz yönetimi açısından komuta akademisinin ilk katmanının erken saatlerde yokluğu, her ülke için kontrol zincirinin çöküşü ve kritik kararların gecikmesi anlamına gelebilir. Ancak gerçek durum bunun tam tersiydi. Devrim lideri savaşın ilk saatlerinde hızlıca yedekleri atadı ve görevleri bildirdi. Komuta yapısı hızla yeniden kuruldu ve yedek iletişim hatları devreye girdi. Birkaç saat içinde İran'ın sert karşı saldırısı başladı ve aynı gün akşamı İsrail'in Tel Aviv ve işgal altındaki diğer bölgelerdeki savunma sistemleri ve lojistik depolarını hedef alan hassas füze dalgası ateşlendi. Bu hızlı tepki muhtemelen iki faktörün sonucuydu. Birincisi, daha önce yapılan karma tatbikatlarda denenmiş açık ve modüler bir komuta mimarisi ve yedek komuta hatlarının hazır tutulması. İkincisi ise karar hiyerarşisinin zirvesinde bulunan devrim liderinin tek bir emirle zaman aşımını önlemesi. İlk günün deneyimi karar merkezleşmesi ve uygulamada merkeziyetten uzaklaşma, yani desantralizasyon düşüncesinin modern hızlı savaş koşullarında bir ülkenin direncinin omurgası olabileceğini ve başarıya götürülebileceğini gösterdi. Bu devrim liderinin askeri politikasındaki parlak noktalardan biridir. Kamuoyunun yönetimi. Askeri krizlerde liderler genellikle resmi kürsülerden veya sert ortak kuvvetler komutanlığı bildirileriyle konuşur. Ancak devrim lideri 3 kez doğrudan kameraya konuştu. Bu hamlenin önemi sadece mesajların içeriğinde değil, zamanlama ve uygulama tarzında yatıyordu. İlk mesaj İran'ın Tel Aviv'e ilk füzelerini fırlattığı anda yayımlandı. Bu eş zamanlılık meşru savunma anlatısının hem halk hem de dış gözlemciler için tutarlı olmasını sağladı. Karar, uygulama ve bilgilendirme aynı zaman dilimindeydi. İkinci mesaj savaşın 6. gününde yayımlandı. Düşman ilk dalgada İran'ın karşı koyma gücünü durduramayınca şeylerde rastgele saldırı stratejisine geçti. Devrim lideri sakin ama kararlı bir şekilde direniş, sükunet ve durumun kontrolünü vurguladı ve toplumun psikolojik modelini endişeli tepkiden aktif kontrole çevirdi. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımız burada son buldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Geçen programımızda Abese suresine başlayarak 23. ayetine kadar meal ve kısa yorumlarına değindik. Bugün 24. ayet ile başlayarak 42. ayetine kadar yani surenin son ayetine devam edeceğiz. Sohbetimize 24 ila 32. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece size ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul har.
Önceki ayetlerde ölülerin kıyamette dirilişine ve topraktan çıkışlarına değindikten sonra bu ayetler dünyadaki dirilişin bir örneği olan dünyada bitkilerin topraktan çıkışına değiniyor. Bu ayetlerde insandan yiyeceğine bakması ve dikkat etmesi isteniyor. Besin, insanın yaşamının devamı, büyümesi ve hayatta kalmasında belirleyici bir role sahiptir ve eğer besin ona ulaşmazsa çok çabuk ayaktan düşer. Bu nedenle sonraki ayetler insan için faydalı olan çeşitli besin maddelerini işaret ediyor ve ilginçtir ki bunların hepsi bitkisel gıdalar türündendir. Bu bitkilerin, baklagillerin ve meyvelerin insan beslenmesindeki önemli rolünden kaynaklanmaktadır. Bu ayetlerde suyun önemine de değinilmiştir. Su en önemli yaşam kaynağıdır ve Rabbin lütfuyla gökten yağmur olarak iner. Nehirler, kaynaklar, su kanalları ve su kuyuları su rezervlerini yağmurdan alır ve hepsinin ana kaynağı yağmurdur. İlahi iradeyle yağmurun inmesiyle toprağa ekilen tohum bir yandan toprakta kök salıp aşağı iner, diğer yandan toprağı yararak yüzeye çıkar ve yukarı doğru yürür. Aslında her sabah, öğlen ve akşam yediğimiz besinler doğrudan veya dolaylı olarak topraktan yetişen baklagillerden, sebzelerden ve bitkilerden gelir. Ara öğünlerde yediğimiz çeşitli meyveler de topraktan çıkmıştır. Etini ve sütünü yediğimiz hayvanlar da topraktan çıkan otlarla beslenirler. Bu ayetlerde besin değeri yüksek, değerli ve sağlık veren üzüm, sebze, zeytin ve hurmaya da değinilmiş, ardından çeşitli meyveleri olan ağaçlık bahçelere geçilmiştir. İnsanın kendi yiyeceğine bakması gerektiği meselesine gelince, önemli bir noktaya değinmek gerekir ki, burada bakmaktan kasıt, zahiri bir bakış değil. Bu gıdaların yapısına, hayati kısımlarına ve insanın varlığı üzerindeki muazzam etkilerine dikkat ve düşünceyle bakmaktır. Böylece insan hem bitkilerin yetişmesindeki Allah'ın kudretine dikkat eder, hem de yaratıcıya karşı şükran duygusu canlanır. Bu konuyu açıklamak için Ehl-i Beyt aleyhisselamdan, taamın sadece mideye giren maddi bir gıda olmadığı, aksine insanın kendi gıdasını kimden aldığını ve ruhunu ne ile beslediğini de görmesi gerektiği anlatılmıştır. Başka bir ifadeyle insan ilim ve bilinç kaynağının neresi olduğuna dikkatle bakmalıdır. Ruhunu hasta edip helake sürükleyecek bozuk ve kirli bir kaynaktan beslenmemelidir. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İnsanı düşünmeye, gelişmeye ve kemale ulaştırmayan yeme ve içme aslında hayvani bir iştir. Bu durumda insanın konumu hayvanlar seviyesine düşer. Yağmurun yağması ve toprağın bağrından bitkilerin bitmesi dünyadaki kıyamet sahnesinin bir örneğidir. Üzüm, hurma ve zeytin gibi bazı meyvelerin adları Kur'an'da defalarca geçmektedir ki bu da onların insanın beslenme sepetindeki önemli yerinin bir göstergesidir. Şimdi Abese suresinin 33 ila 42. ayetlerini dinliyoruz.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır.
Ya daimel fadli alel berir. Ya daimel fadli alel berir. صاحب المواهب السميع
surenin son ayetleri kıyamet sahnesini tasvir ederek, insanların bunu bilerek dünyada kendilerini düşünmelerini ve akrabalık bağlarının ve soy ilişkilerinin orada işe yarayacağını sanmamalarını sağlar. Öncelikle kıyamet gününün korkunç sesini işaret ederek şöyle buyurur. Dehşetli bir sesle insanlar toprağın bağrından kalkarlar. O ses öylesine sarsıcı ve korkunçtur ki, insanı kendisinden başka her şeyden gafil bırakır ve tüm bağlarından ve ilgilerinden koparır. Onlar anne, baba, eş, çocuk, kız kardeş veya erkek kardeşlerini aramak yerine onları görseler bile onlardan kaçarlar. Çünkü orada herkes kendi derdindedir ve o kadar kendiyle meşguldür ki başkalarıyla ilgilenmez. Ne kimsenin yükünü hafifletebilir ne de başkalarından yardım alabilir. Ayetlerin devamı kıyametteki insanların durumuna işaret eder. Kıyamet sahnesinde insanların inanç ve amellerinin izleri yüzlerinde belirir. Bir grup insan orada güler yüzlü ve sevinçlidir. Yüzleri aydınlık ve parlaktır ve iman nuru yüzlerinden yayılır. Onlar cennete doğru giderler. Bir grup insanın yüzünde ise küfrün karanlığı ve kötü amellerinin çirkinliği belirgindir. Sanki yüzlerine kara bir toz sinmiş gibi yüzlerinden hüzün, acı ve ıstırap akmaktadır ve ağlamaklı ve kederli bir şekilde cehenneme doğru giderler. Onlar dünyada kötü ve çirkin işlerden kaçınmayan kafirler ve günahkarlardır. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Kıyamette aile düzeni çöker ve insanlar anneden doğmazlar. Böylece anne çocuk, kardeş kardeş gibi ilişkiler yeniden şekillenmez. Kıyamette galip ve mutlu olanlar, dünyada kendi geleceklerinin akıbetini düşünen ve akrabalık ilişkilerinin onları doğru yoldan saptırmasına izin vermeyenlerdir. Cennetliklerin yüzü neşeli, güler yüzlü ve aydınlıktır ve bu gibi bir yüz başlı başına bir değerdir. Küfür ve günahın içsel karanlığı kıyamette günahkarların yüzlerinde belirir ve onların kötü ve karanlık iç dünyaları ortaya çıkar. Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte ABS suresinin sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu edersiniz yayınlarımızı İran Radio adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Rabbi inni taibun.
İran Radyo Podcast. Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast'ın bu bölümü Ebu Ali ve Ebu'l-Fettah gibi adamların direnişinden duman ve duvarlar arasındaki hayata, Omod'un hapishane görüş kuyruğunda da büyüdü ve hırsın şüphe sokaklarında hayatta kaldı, kaygılı günlerin ve zor seçimlerin hikayesini anlatıyor. Tarihin sokaklarında uykusuz gecelerin fısıltıları ve yaraları ile isimlerine zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, canlı bir efsane, hayatının halısını savaş ve direnişte dokuyan, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelikleşen bir adamdır. Gençlik günlerinden itibaren barut ve gözyaşı kokusu Filistin'in havasını doldururken yanan topraklardaki adımları başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir bir kafesin içinde boğarken o toprağın altında nefes almayı sonraki nesillere öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi, o umutsuzluğun kalbinden yeşeren bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara ölümle burun buruna geldi, günlerden tarihin sessiz adımlarında nefes aldı gecelere kadar. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'e özgü değildir. En karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşini tutunan herkese aittir. Bu duran başlığı yolu dinlemeye hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Yahya'nın teyzesi ve kocasının evlerine geldiğini ve annesinin onu özlemle karşıladığını duyduk. Teyzenin kocası Ebu'l-Fettah amcasının evine gider ve El-Halil bölgesindeki ve Gazze şeridindeki direnişin durumundan bahseder. Kamplardaki ve şehirlerdeki insanlar Filistin direnişinin zaferlerinden ve sokaklardaki gösterilerden mutludur. Teyze Fatiha, El-Halil bölgesindeki Surif köyünde yaşamakta. Ülkedeki tüm köyler gibi bu köyde 1967 yılından beri işgal altındadır. Yeşil hat üzerinde bulunan bir sınır köydür. Bu hat, 1948 yılında işgal edilen toprakları Ürdün yönetiminde kalan ve 1967 yılında işgal edilen topraklardan ayırır. İşgalden kısa bir süre sonra işgalci rejimin devriyeleri Batı Şeria'daki çoğu köy gibi köye girip etrafında dolaşırlar. Oradaki insanlar zeytin, incir, üzüm ve badem ağaçlarının arasında küçük, güzel taş evlerde yaşıyor ve hayvancılık yapıyor. Köyün erkekleri ise cesaretleri ve erkeklikleri ile tanınıyor ve geleneksel Filistin köy kıyafetleri giyiyorlar. Köyün saygın kadınları da kişilikleri, kıyafetleri ve başörtüleri ile görünüyorlar. Gazze'den Surife taşındıktan sonra teyze oradaki hayata hızlı alışıyor. Kocası El-Halli şehrindeki bir okulda liseye gidiyor. Çünkü Surife'nin yakınındaki diğer köyler gibi lisesi yok ve liseyi bitirmek isteyen herkes El-Halli ile gitmek zorunda. El-Halli'de okumak, teyzenin kocasının şehri ve olaylarını tanımasını ve aynı okula giden şehirden ve diğer köylerden birçok arkadaş edinmesini sağlıyor. Teyze Fatiha bir erkek çocuk doğuruyor ve ona Abdurrahim adını veriyor. Abdülfeta çalışmalarına devam etmek için Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gitmeye hazırlanıyor. Ancak babası ciddi şekilde hastalanıyor ve seyahati de ertelanıyor. Babası öldükten sonra babasının işini yani tekstil ticaretini sürdürmeye ve kendi topraklarında çalışmaya karar verir. Bir gün Surif sakinlerinden biri olan Muhammed Abdülvahab El-Kadi yakınlarda Sanahin adlı bir bölgede koyunlarını otlatırken bir grup Siyonist görür ve Filistin'e direnişleri haber verir ve onlar da Siyonistleri Zahr el-Hicca adlı bir bölgede pusuya düşürür. Siyonistler geldiğinde direnişçiler saldırır. Bu nedenle Siyonistler Surif halkına karşı kin besler ve 1967 işgali gerçekleştiğinde sadece bu olayın intikamını almak için Surif'i toplarla bombalayıp birçok evi de yıkmışlardır. Abdülfeta El-Halli şehri ile olan çalışmaları ve ilişkileri sayesinde şehrin tacirleri ve çalışanları ile geniş bir iletişim ağı kurmuştur ve onlarla yaptığı uzun toplantılarda her şeyden bahsetmektedir. Dükkanlardan birinde odun sobasının etrafında oturup çay içerler ve direniş ve işgalci rejim hakkında ise konuşurlar. Sakinlerin o kesimi direnişin faydasız olduğuna ve bunu yaparak herhangi bir sonuç elde etmenin mümkün olmadığına ve bunun yarardan çok zarar getirdiğine inanmaktadır. En büyük endişeleri ise yaşam standartlarını yükseltmek, ekonomik başarı elde etmek ve servet edinmektir. Bunun nedeni de bu ekipmana sahip Arap orduları hiçbir zaman İsrail ordusuna karşı koyamamışken fedai grupların bu basit silahlar ve sınırlı olanaklarla bunu nasıl başarabilecekleridir. Abdülfeta bu konuda onlarla açıkça aynı fikirde olmaya cesaret edemez. Ancak konuyu onlarla nesnel ve mantıksal olarak tartışmaya çalışır. Bazen işlerinden biri harfleri daha uzun tutan El-Halil halkının özel aksanı ile toplantıyı sonlandırır ve bu konunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığını söyler. Abdülfeda bu toplantılarda ve çevrelerde görünüşe göre daha fazla inanca sahip olan ve direnişin vatanın kurtuluşu ve işgalci rejimin devrilmesiyle sonuçlanmasa bile en azından vatanseverlik görevi olduğuna inanan Ebu Ali'yi tanır. Genellikle Ebu Ali kuzenini görmek için El-Halil'e veya Surife geldiğinde sokaklarda yürür ve işgalci rejimden direnme ve koşullara boyun eğmeme ihtiyacından ve para, servet kazanma ve ev inşa etme meşguliyetinden bahsederler ve aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Bir gün Ebu Ali açıkça şöyle der: "Artık böyle bağlı kalıp asgari görevimi yapmamak mümkün değildir." Abdülfeta şöyle sorar: "Ne yapmak istiyorsun? Silah mı arayıp devriyelerine mi saldırmak istiyorsun? Sonra kaçıp Ebu Şarar ve diğer fedai mücahitler gibi aranan insanlarla mı yaşayalım?" Ebu Ali diyor ki, hayır ama önce bir direniş oluşturmalarını, sonra bunu bir olguya, sonra da bir harekete ve sonra da bir örgüte dönüştürmelerini istiyor. Abdülfettah bunu nasıl yapmak istiyorsun diye soruyor. Ebu Ali şöyle cevaplıyor. Ürdün'e gidiyorum ve orada fikrimi Fethi ile paylaşacağım. Eminim fikrimden memnun kalacaklar ve bana ellerinden gelen her türlü yardımı da yapacaklardır. Abdülfettah Ebu Ali'nin planına hayran kalıyor ve ona çok dikkatli olması gerektiğini de söylüyor. Ayrıca onu tam orta olarak da görebileceğini söylüyor. Anlaşmaları Ebu Ali'nin ördüne tek başına ve bir iş gezisi bahanesiyle gitmesi ve kimsenin fark etmemesi yönünde, o günlerde Ürdün keramet zaferinden sonra direnişin elindedir ve zafer oradaki mülteci kamplarında kutranmaktadır. Herkes şehitler uzun yaşasın sloganını atıyor, şarkılar söylüyor ve bu zaferin arkasındaki isim olan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi için dua ediyor. Ürdün'deki bazı akrabaları ile görüştükten sonra Ebu Ali bazı iş anlaşmaları yapabilmek ve resmi görevini yerine getirebilmek için seyahatler yapıyor. Daha sonra Batı Şeria'ya dönüyor ve özellikle Batı Şeria'daki çeşitli şehirlerden de gençler olmak üzere bir dizi tanıdıkla temasa geçiyor. Onları Fethi Hareketi'ne katılmaları için örgütlüyor ve her birinden işgalcilere karşı silahlı eyleme geçmeyi, hazır iki veya üç güvenilir arkadaşını getirmelerini istiyor. Silah toplama görevi Yahya'nın kuzeni Abdülfettah'a veriliyor. Bu şekilde hücreler ve grupta kısa sürede devriye arabalarına el bombası atıp onları vurmak veya uzun menzilli keskin nişancı atışı yapmak gibi birkaç basit fedakarlık operasyonu gerçekleştiriyor. Operasyonlardan birinde Ebu Ali tutuklanıyor ve El Halil hapishanesinin sorgu hücrelerinde baskı altına alınıyor. Ancak büyük bir erkeklik ve istikrar gösteriyor ve en basit meseleleri bile itiraf etmiyor. Bu, sorgulamalar sırasında bir dizi insanın da aldatıldığı zamandır. İsrail İstihbarat Servisi, Ebu Ali'nin ilişkilerini araştırdıktan sonra Abdülfettah'ı da tutuklar. Evini iyice ararlar. Yollarına çıkan tüm mobilyaları ve aletleri yok ederler ve teyzesi ve küçük oğlu Abdurrahim de dövülür ve istismara uğrar. Teyzenin kocası El Halil hapishanesine götürülür ve sorgulanır ve işkence görür. Ona Ebu Ali ve ilişkileri hakkında sorular sorarlar ancak Abdülfettah her şeyi reddeder. Buradan teyze Fethiye'nin yeni bir dünyaya yolculuğu başlar. Hapishaneler dünyasına. Kocasını ayda bir ziyaret eder. Ziyaret günlerinde sabah erkenden uyanır. Oğlunu hazırlar, ona sarılır ve köyün merkezine gider. Köyden El Halil şehrine giden birkaç araba vardır. Arabalardan birine biner ve uzun bir mesafe kat ederek El Halil hapishanesi ve şehrin askeri yönetiminin karargahı olan El Amara'ya gider. Orada çocuklarını ve akrabalarını ziyaret etmeye gelen yüzlerce aile görür. Kimliğini alır ve sırası gelene kadar kadınların arasında bekler. Sonra kapı açılır ve kadınlar bölümüne gider. Kadınlardan biri onları kışkırtıcı bir şekilde arar. teyze öfkesine bastırır. Çünkü onu bekleyen ve karısını ve çocuğunu özleyen Ebu Ebu'l-Fettah ile tanışmayı da kaçırmak istemez. Aramadan sonra herkes bir odada toplanır. Uzun loş koridorlardan geçer ve ziyaret bölümüne de ulaşır. Bu bölüm demir parmaklıklarla kaplı pencere benzeri açıklıkları da olan bir duvardır. Ve her açıklığın arkasında bir mahkum vardır. Her aile mahkumunu arar. Onu bulduğunda pencereye doğru yol alır. Çocuğunu pencereden gördüğünde ve ona sarılamadığında veya onunla oynayamadığında babanın gözleri dolar. Eşinin veya annesinin kocasını veya oğlunu parmaklıklar ardında gördüğünde ve nezaketten anlamayan, bu ruhsuz duvarların ardında ona ne olduğunu bilmediğinde gözlerinden yaşlar akar. İnsanlar beklemenin, aşağılayıcı aramaların ve o koridorlarda yürümenin arasından da kurtulup sevdikleriyle rahat bir şekilde dinlenebilmeden önce duvarın arkasında ve ailenin arkasında duran gardiyanlar ellerini çırpar ve ziyaret etti diye bağırırlar. Mahkumları sessizce demir duvarın arkasına götürürler ve aileleri de dışarı iterler. Duygular ve hisler alevlenir. Abdülfettah gardiyan görmesin ve sevinmesin diye gözyaşlarını tutuyor. Duygularını kontrol ediyor ve karısına özgürlüğün yakın olduğunu söylüyor. Abdurrahim'e ve eve selamlarını iletiyor ve ailesine, akrabalarına ve komşularına selamlarını da iletiyor. Teyze, beyaz işlemeli eşarbının köşesiyle gözyaşlarını siliyor ve yüksek sesle şöyle diyor. Endişelenme, sadece kendine iyi bak ve hiçbir şeyi düşünme, güvende kal. Batı Şeria'nın mahalle sokaklarında, köylerinde, kamplarında ve harabelerinde yeni gruplar ve hücreler oluşuyor. Üyeleri ovaların kalbine veya yüksek dağların arkasına gidiyor ve silah kullanımı konusunda eğitim alıyorlar. Çünkü yakında silah alacaklar veya babalarının ve atalarının gizli silahlarını ele geçirecekler. İlk fırsatta savaşmaya hazırlar. Düşman ile karşı karşıya geldiklerinde ellerinde silah olması arzusu ile yanıyorlar. Silahları az ve basit olmasına ve yeterli uzmanlığa sahip olmamalarına rağmen kalpleri bir kazan gibi kanıyor. Birkaç tacir bir araya gelip savaş haberlerini ve Abdülfettah ile Ebu Ali'nin tutuklanmasını konuşuyorlar. Çalışmalarının amacının ne olduğunu soruyorlar. Hayatlarının altın fırsatını kaybettiler. Direniş işe yaramıyor ve tutuklandılar. İşlerinden biri Abdülfettah'ın her gün 3 İsrail poundu kar elde ettiğini, şimdi ise kendisini ve ailesinin aşağılanmasının dışında neredeyse 500 pound kaybettiğini hesaplıyor. Çoğu insanın ekonomik durumu kötü ve İsrailli komutanlar bunun çoğunun direniş ve sabotajda bulunmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca yeni bir hükümet kurmak için çalışacak insanlar istiyorlar. Bu yüzden soruşturma yapıyorlar ve güvenlik yönlerine dikkatlice incelendikten sonra kapıyı yavaş yavaş sakinlere açıyorlar. Uygulamada bunu duyuruyorlar ve pasaport ve izin ofisi 1948 yılında işgal edilen topraklarda çalışmak için başvuran insanlara da izin veriyor. Bu konu Filistin halkının farklı sınıfları arasında şiddetli bir tartışmaya da yol açıyor. Yahya Mahalle Meydanı'nın köşesi hala bir buluşma yeri ve büyük baba hastalığa ve yaşlılığına rağmen hala günlük ve ara sıra toplantılarına katılmaya dikkat ediyor. Bu konu ise orada tartışılıyor ve insanların farklı görüşleri var. Bazıları buna karşı çıkıyor ve düşman askerleri bize, ulusumuza ve halkımıza karşı savaşmak üzere eğitilirken ve donatılırken düşmanlarımızın devletini inşa etmemize ve temellerini güçlendirmemize nasıl izin verebiliriz diyorlar. Diğerleri ise bunun bir ihanet biçimi olduğunu söylüyor. Bazı gerçekçiler de gerçekliğin kendine dayatacağına ve İsrail rejiminin çoktan kurulmuş olduğuna ve yüzlerce veya binlerce işçinin işsizliğinin ona bir tehdit oluşturmayacağına ve onu bozmayacağına inanıyorlar. Ancak asıl mesele bu konuyu başka bir açıdan tartışmamız gerektiğidir ve bunlar bebekleri için bir lokma ekmek ve süte ihtiyaç duyan ve bunları bulamayan evler. İsrail rejiminde çalışmak zorluklarına ve acılarına rağmen kamplardaki ve köylerdeki insanların desteklenmesi ve göç etmeye zorlanmaması için başka bir bakış açısından bir misyon olarak kabul ediliyor. Ancak El Halil'deki o dükkanlarda İsrail'de çalışmayı kabul etmek daha olasıdır. Çünkü insanlar hesaplamaların çok daha iyi olduğunu söylüyor. Burada sayılar ve rakamlar oyunu var ve insanlara iş alanı açmak ülkenin ekonomik refah için alan açıyor ve bu refah seviyesi tüm alanlarda artıyor. İnsanların istikrarını güçlendiriyor ve Allah'ın izniyle değişim gerçekleşene kadar topraklarına tutunmalarını da sağlıyor. Ancak derinleşmişlerinin bakış açısından özellikle El Şati kampı gibi mülteci kamplarında bu bir suç olarak kabul ediliyor. Bu yüzden izin almış olanlar hakkında bilgi topluyorlar, işçilerin izinlerini de ellerinden alıyorlar ve hepsini birden yok ediyorlar. Bunun ulusal aidiyetle çelişeni söylüyorlar. Bir keresinde bu işçilerden biri 8 oğlunu ve kızını işaret ederek yiyecek hiçbir şeyleri olmadığını ve Anruva enkazlarının yeterli olmadığını da sık sık aç kaldıklarını da söylüyorlar. İznini almak isteyen fedailerden koşullarına saygı göstermelerini ve onu rahat bırakmalarını ve çalışabilmesi için iznini almamalarını istiyor. Ulusal hırsların arka planında sert gerçeklikle zorluklukları ve gereklilikleri arasındaki bu büyük çelişkiyi de görmek gerçekten zor. Yahya Sinvar Fırtınaya Dönüşen Adam podcastının bir diğer bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günümüzde Sinvar ve kuşağının hikayesi Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının iadesiyle mümkün olacağını gösteriyor. Ve Filistinlilerin biz toprağımızın bağrından yeşeririz ve asla ölmeyiz sözü sonsuza dek devam edecektir. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam "Allah'ım umut ve arzuyu ona geri ver" şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam yaşlı adamın yanına giderek "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra
uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir yerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, Inter, basın, transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacını hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken, diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağıyla ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük 4. gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikoziz hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
Thank you. UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Shikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
الظلمات إلى النور. Muna farawa da